Efendim Sesli Dergi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün bir mülakata aktaracağız size Altınoluk Dergisi'nin Ekim 2015 sayısından. Mülakat Faruk Efendi ile gerçekleştirilmiş Selman Tan tarafından yapılmış bir mülakat bu. Ve bu mülakatta manevi hayatta 3 şart başlığı altında neler söylenmiş, bunlara hep birlikte beraber bakacağız. Evet, rahmet dileklerimize denilmiş ilk olarak o bölümü paylaşalım sizinle mülakata geçmeden önce. Bu sohbeti 6 Eylül 2006 yılında yapmıştık. Ömer Faruk Karabucak Efendi'yi Adana'nın Taşdibi Gülek'teki yayla evinde ziyaret etmiştik. Tarih boyunca Allah dostlarının hep yüksekleri mekan tuttuğu bilinir. Faruk Efendi de yeşillikler içindeki bir dağ sırtını vermiş, Maraş'tan Antakya'ya, Mersin'den Niğde'ye sevenlerine ve hak yolculuğu taliplerine gönlünü açmıştı. Kendisine gelecek nesillere mesajını ulaştıracağımız bir sohbet yapmak istediğimizi söylemiştik, kabul buyurmuştu. O günden hatırımda kalan ve unutmadığım sözü, intisap ettiğim günden beri değil seheri kaçırmak, teheccüdüm 55 dakikadan, gece dersim, zikrim 3,5 saatten önce hiç bitmedi sözü olmuştu. Hasbiydi, aksiyonerdi. Görüştüğümüzde 80'lerini devirmişti ama bir genç gibi heyecanlıydı. Bununla birlikte Musa Efendi'nin tarif ettiği şekilde meselelerini çözmüş, itminana ermiş insanların rahatlığı ve huzuru vardı üzerinde. Yüzünde Allah dostlarındaki mehabet vardı. Celadet ve şefkat arasındaki yaklaşımı karşısındakini kucaklıyordu. Kendisini 6 Eylül 2015 tarihinde sohbeti yaptığımızdan tam 9 yıl sonra aynı gün Dar-ı Beka'ya uğurladık. Faruk Efendi her gece sehere kalktığı vakitlerde Rabbine kavuşmuştu. Sami Efendi'nin yetiştirdiği kemalat sahibi çınarlardan birisi daha dünyadan göçmüştü. Faruk amcamıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Rabbimizden onun buluştuğu güzel dostlarıyla hepimize ahiret beraberliği niyaz ediyoruz. Faruk Efendi ile yaptığımız uzun hasbihalin bazı bölümlerini sizlerle paylaşıyoruz. Efendim, hasbihalimize ailenizden, doğumunuzdan, eğitim hayatınızdan bahsederek başlayalım isterseniz. Baba tarafım Adana'ya, Elazığ'dan, annemin dedesi Muhammed Tavil Efendi ise babası İbrahim Paşa ile Mısır Tanta'dan gelmişler. 1925 yılının Kanuni evvelinde yani Aralık ayında doğmuşum. İlk tahsilimi 5 Kanuni Sani İlkokulu'nda okudum. Daha sonra Adana Erkek Lisesi'ne devam ettim. 10. sınıftayken bana haksız yere 3 gün okuldan uzaklaştırma cezası verdiler. Müdüre haksızlığın olduğu bu okulda okumam deyip okuldan ayrıldım. Adana'da başka okuyacağım lise olmadığı için İstanbul'da Arnavutköy ile Bebek arasındaki Feyzati Lisesi'ne yani Boğaziçi Lisesi'ne gidip orada okumaya başladım. Orada geçirdiğim günler hayatımın en acı günleridir Selman Bey. Hasan Ali Yücel'in Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı dönemdi. Allah demek bile yasaktı. Öğretmenlerimizin çoğu inançsız insanlardı. Fakat o okuldaki komünistler bize mücadele gücü verdiler. Baskı yaptılar, biz direndik. Mukaddesatını, köklerini, milletini sevenler milliyetçilik çatısı altında toplandık. O günler İslami bir eğitim elbette yoktu. Dolayısıyla İslami bir cereyan da yoktu. İslami cereyan 1952'lerden sonra başlamıştır. Dini, İslam'ı, Allah'ı o dönemde ağzınıza alamazsınız. Sene sonu imtihanlarında böyle bir şey telaffuz etseniz veya dine yatkınlığınız anlaşılırsa mümkün değil sınıfı geçemezsiniz. Boğaziçi Lisesi'nde yatılı olarak okuyordum. Bir bayram sabahı pencerenin demirlerini keserek bayram namazına kaçtım. Bu durum anlaşılınca Boğaziçi Lisesi'nden de 3 gün uzaklaştırma cezası aldım. O dönemde İslami cereyan yoktu ama Osmanlı'dan veraseten gelen bir kültür vardı. Nezaket vardı, incelik vardı, edep vardı. Cemiyette aile hayatı vardı. Okulumuz hususi bir lise olduğu için muhiti de seviyeli bir muhitti. Hocalarımız kuvvetli hocalardı. Birçoğu üniversiteden gelip okulumuzda ders verirdi. Boğaziçi Lisesi'nin edebiyat eğitimi çok daha özeldi. Abdülhak Hamid'in talebesi Hıfzı Sami Gönensay, Nihat Sami Banarlı, Vasfi Mahir Kocatürk edebiyat hocalarımızdı. Nihal Atsız bizim sınıfın hocasıydı. Nihal Atsız'ın Orhun Mecmuası'nı çıkarttığı için Hasan Ali Yücel tarafından cezalandırıldığı dönemdi. Bu arada Adana Erkek Lisesi'ndeki edebiyat hocamız Arif Nihat Asya'ydı. Boğaziçi Lisesi'ni takdirle ve birincilikle bitirdim. Fen derslerim çok iyiydi. Matematik hocamız bana teknik üniversiteye veya tıbbiyeye gitmemi tavsiye etti. Ben de ona, hocam o okullar 5-6 yıldan önce bitmez. Benim üniversiteyi bir an önce bitirip Adana'ya dönmem lazım. Babam yaşlıdır, ona yardım edeceğim dedim. Sonrasında Sultanahmet'teki Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu'nda okuyup mezun oldum. Milli şeflik dönemiydi. Yüksek okulda okurken bile cuma namazına gidip gitmediğimizi tespit ederlerdi. Milli şeflik deyince bir hatıramı nakledeyim. Üniversitenin her senesinin sonunda Ayazağa'da 20 günlük askeri kamplar olurdu. Kampa bir gün İsmet İnönü geldi. Bize "Nasılsınız çocuklar?" dedi. Bir arkadaşımız "Biz açız, haberin var mı?" diye bağırdı. İsmet Paşa "Geberin o zaman." deyip otomobiline yürüyünce hepimiz gidip otomobiline el attık. Arka tekerleri havaya kaldırdık. Şoför gaza basıyor, araba gitmiyor. O sırada askerler yetişti de İsmet Paşa'yı kurtardılar. Üniversite bitince 1947 yılında Adana'ya döndüm. 10 gün sonra 22 yaşında beni dayımın kızıyla evlendirdiler. Hanımefendi hatun bir kişiydi. 58 yıl evli kaldık. Bir gün bile beni kırmadı. 38 sene ihvana canını verircesine hizmet etmiştir. Allah rahmet eylesin. Evliliğimizin ilk yıllarında doğan 4 çocuğumuz vefat etti. 1,5 aylık vefat eden de vardı, 5 yaşında vefat eden de. İstanbul'da bir ordinarius profesöre muayene için gittik. Bana, "Çocuğunun yaşamasını istiyorsan hanımından ayrılacaksın, başka yolu yok," dedi. Hanım ağlamaya başladı. Orada hanıma, "Bunlar mı yoksa Rabbü Zülcelal mi küllü şeylere kadirdir? Kalk gidelim," dedim. Adana'ya döndükten sonra dayım, "Oğlum sana bir nasihat edeceğim," dedi. "Nedir dayı?" dedim. "Oğlum, Allahu Teala buyuruyor ki, benim kullarımdan bir kimse benim yazmış olduğum kadere teslim olup rıza göstermezse, gitsin kendisine başka bir Rab bulsun, kadiri mutlaka tevekkül et," dedi. Bunu duyduktan sonra içime bir serinlik geldi. Sonra Rabbim iki evlat daha verdi. Elhamdülillah. Yaşar'la Murat hayatta kaldılar. Hacı anneniz muti bir hanımefendiydi. Eve geldiğimde bir akşam bile onu evde bulamadığım olmadı. Babasından kalan mirasta bariyetli bir hanımdı. Çocuklarına binlerce dönüm arazisinin bir gün bile icarını sormadı. Önceki çocukları vefat ettiği için son iki evladına biraz düşkündü o kadar. Efendim, böyle huzurlu yuvaların sırrı için ne tavsiye edersiniz? Önce Allah muhabbeti olacak. Allah'la bağın devamlı olursa bir karıncayı bile incitemezsin. Her şeyi Allah'ın bir emaneti olarak görürsün. Evlatlarımdan şimdiye kadar bir bardak su dahi istememişimdir. Evlendikten sonra evlatlarımın yatak odasını görmüş değilim. Her şey edep dairesinde olmalıdır. Bunları gençlerimize faydalı olsun diye anlatıyorum. Evlenirken 1947 yılında aldığımız mobilyalar ve yatak odası takımı halen evimizde durmaktadır. Mutluluk maddi şeylerle, dünya metaıyla olmaz. Hatta maddi şeylere ilgi mutluluğun düşmanıdır. Hacı annenizle bir gün bile şunları istiyorum diye bir talepte bulunmadı. Sadece güzel giyinirdi. Rabbim bize her şeyi verdi. Ben ondan başka ne isteyebilirim ki? Bir şey istemeye utanırım. Efendim, arzu ederseniz Adana'ya döndükten sonraki iş hayatınızdan devam edelim mi? Başım üstüne. Adana'ya dönünce babam dedi ki, oğlum al bu 1300 dönüm araziyi sana veriyorum. Annenle benim de 7000 dönüm arazimiz var. Hepsini sana emanet ediyorum. İşte hesabını getir dedi. Kardeşleriyle birlikte hanıma ait babasından kalan 14.000 dönüm arazi de öyle var. Çiftçiliğe başladım. Her çiftlikte 70-80 öküz vardı. 200 tane kazmalı işçi vardı. Akşama kadar onları sevk ve idare eder, çiftlikleri dolaşırdım. Çalışma hayatım böyle ama ne çalışma. 25 yaşımdan 39 yaşıma kadar böyle bir çalışmayla gittik. Kendimizi işte kaybetmiş durumdaydık. Bir gün kendi kendime, Faruk bu hayat ne böyle, hep böyle mi gidecek dedim. Çünkü o hayat beni tatmin etmiyor, içimdeki boşluğu doldurmuyordu. Ne yapacağım peki? Karar arifesindeydim. Annemler, babamlar, dayılarım hep manevi yola intisaplıydı. Hele küçük dayım ömrü boyunca saat 1'den sonra uyumamış sıkı bir dervişti. Ailem dolayısıyla manevi hayata ilgim vardı. Sami Efendi Hazretlerini çocukluğumda görürdüm. Tepedağ'da otururlardı, komşuyduk. Aile efradıyla ailemiz hep tanışırdı. 1952 yılında annemin cenazesinde de bulunmuştu. Adana'da çalışmaya başladığım dönemde Sami Efendi Hazretleri Reşat Bey'e sabah 7'de işine gelirdi. Onunla karşılaşmak için sabahları ben de işime giderken özellikle o saati seçerdim. Yolda karşılaşırdık, selam verir, selamını alırım, o geçer giderdi. Ama sanki benim belimin kemiği kırılırdı. Kenara çekilir, bir müddet kendime gelemezdim. Sami Efendi'nin yüzünden, tebessümünden, nazarından etkilenmemek mümkün mü? Onu bütün mahlukat sevmiş. Veli olarak doğmuş, melek gibi bir insandı. Yola bağlılığım yoktu ama ona aşık olmuştum. Her sabah onunla karşılaşıp selamını almak, onu seyretmek benim için en büyük zevk olmuştu. Tebessümü içimi ferahlatırdı. Sonra Sami Efendi Hazretleri İstanbul'a gittiler. 1964'e kadar iş hayatının içinde debelendim durdum. İbadetimden zevk alamıyordum. Çalış çalış, hayat bu olmamalı diyordum. Yahyalılı Hacı Hasan Efendi babamın arkadaşıydı. Adana'ya vaaza geldiği zaman ona otomobilimle hizmet ederdim. Bir gün onu Tarsus'taki Ashab-ı Kehf'e götürmüş, mağarada zikretmiştik. Doktor Necmettin Beylere Faruk Bey'i Adana vazifelisi Hasan Efendi'ye götürün demiş. Hasan Efendi 39 yaşındayken istihare neticesinde bana ilk dersimi verdi. Ders alır almaz içimi bir yanma kapladı ama tarifi mümkün değil. Hasan Efendi'ye, benim anam da babam da yoklar. Bundan sonra anam da babam da sizsiniz dedim. Hasan Efendi bizi öyle bir hayata yönlendirdi ki, manevi hayatımızdan, manevi bağlarımızdan alıkoyacak her şeyden uzak durduk. Çocuklarımıza bile gönlümüzü kaydıramazdık. Bu söz biraz ağır gelebilir ama bizim yolumuz Allah yoludur. Ondan başka her şey masivadır. Manevi hayatta ilk olarak bu yol beni Allah'a kavuşturacak inancı tam ve tereddütsüz olacak. İkinci olarak yola teslimiyet külliyen ve eksiksiz olacak. Üçüncü olarak azimetle amel edeceksin. Ruhsatla değil, işte böyle olursa istifade edilir. Hasan Efendi'nin ders kontrolü çok sıkıydı. Verdiği dersi hakkıyla yapmak 3,5 saatten önce bitmezdi. Teheccüd namazı da 55 dakika sürerdi. Manevi dersimi yetiştirmek için en geç saat 2'de kalkmam gerekirdi. Yorgun argın akşam eve gelirdim ama mutlaka o saatte kalkardım. Saatlerimi dizüstü tahtanın üzerinde şevk içinde geçirirdim elhamdülillah. Yine Rabbime şükrederim. Hayatım boyunca dersim bir gün bile sabah namazına kalmamıştır. Bu hususta bir de şunu arz edeyim. Zikirle meşgul olurken şunu göreyim, şöyle bir şey elde edeyim düşüncesinde hiç olmadım. Benim vazifem Allah'ı zikretmektir. Sami Efendimiz bir görüşmemizde şöyle buyurmuştu. Bir tencereyi tamamen suyla doldurursanız, altını yaktığınızda bir müddet sonra taşar. İçindeki yemek de pişmez. Ama tencereyi yarıya kadar doldurursanız, bir müddet sonra içindeki yemek taşmadan pişer. İşte bunun gibi akşam yemeğini çok yemeyip, mideyi doldurmazsanız, tencerenin tıkır tıkır kaynadığı gibi kalp de seherde tıkır tıkır çalışır. Kendi ifadesi aynen böyleydi, tıkır tıkır. O yüzden çoğunlukla artık sahur yemeklerinde bile suyla iktifa ettim. Sami Efendi Hazretleri yine buyurdular ki, Faruk Bey, tarikat-ı aliyeyi Nakşibendiye'de vukufu zamani, vukufu adedi çok önemli iki esastır. Vukufu zamani her gece seher vaktinde aynı saatte kalkmak, vukufu adedi ise verilen adetleri ne bir fazla ne bir eksik olarak tam adedinde yapmaktır. Eğer bu ikisi yoksa, gece bir ihvan dersini yapamıyorsa, o ihvan istifade edemez. Seher vaktinden istifade etmek lazımdır. Vukufu zamaniden kasıt, gecenin içinde dönen bir eşref saati vardır. Sen eğer bazen önce, bazen sonra kalkarsan, o eşref saatini yakalaman zorlaşır. Ama her gün aynı saatte Rabbin huzuruna durursan, sen sabitsin, eşref saati gelir seni bulur. Vukufu adedide ise şuur icap ediyor. Zikrin bir fazla veya bir eksik olmaması için dalgın olmamak gerekiyor. Bu hususlara riayet menzili maksuda ulaşmayı kolaylaştırır. Hasan Efendi evliyadan bir zattı. Bir hafta yemek yemediği, bir hafta uyumadığı olurdu. Celadetli bir insandı. Fakat size Hasan Efendi'nin bir tebşiratını aktarayım. Hasan Efendi ile bir gün Adana'nın içinde gidiyoruz. Yolda ışıklarda durduk. Sağ tarafta 2-3 hanım bekliyorlar. Biraz açık saçıklar. Ben yüzümü sol tarafa doğru çevirdim. Hasan Efendi bana dedi ki, Hacı Faruk, bu zamanda dervişlik çok kolaydır. Zamanımızda bir ihvan haramdan sakınır, farzları yerine getirir, biraz da nafileye yönelebilirse, Allahu Teala kendisine Sadat-ı Kiram Haziratı'nın zamanındaki evliyalık derecesini verir. 5 yıl kadar Hasan Efendi'nin eğitiminden, terbiyesinden geçtik. 1969 yılıydı. Bir gün bana dedi ki, Sami Efendimiz rahatsızmış, onu ziyarete gideceğim. Ziyaret sırasında Sami Efendi'yi rahatsız görünce çok üzülmüş. Çok coşkulu, muhabbet dolu, keskin bir insandı. Orada, ''Ya Rabbi, Sami Efendimin rahatsızlığının birazını bana versen de, efendim rahatlasa.'' diye niyaz etmiş. Demek ki niyazı sırasında kalbiyle Allahu Teala arasındaki perdeler kalkmış. Ama bu tür talepler çok tehlikelidir. İstanbul'dan geldi, 2 gün sonra vefat etti. Ölçüler ve sınırlara çok dikkat etmek gerekir. Hasan Akbaşgil Efendi'den sonra Muhammed Baysal hocamız vazifeli oldu. 5 yılda onun hizmeti devam etti. Musa Efendimiz kitabında Muhammed Baysal hocamızla ilgili olarak evliyadır şehadetinde bulunuyorlar. Onun da vefatından sonra Sami Efendi beni İstanbul'a çağırdı. Tarlada çalışıyordum, kalktım gittim. Bana, evladım, Kasımzade dünyasını değiştirdi. Bu vazifeyi siz alacaksınız, dedi. Ben de, efendim, bu mülevves halimle mi sizin evlatlarınızın karşısına çıkacağım, dedim. Avucunu açtı ve, evladım bak, bu senin kader kitabın, oku. Burada senin bu yola hizmetin görülüyor, dedi. Ben de elimi kaldırdım. Ya Rabbi, benim ruhumu bu yolun evlatlarının ayaklarının altında hizmetinde kabzet, dedim. Karabucak tekstil fabrikasının 1/3 hissesi validenizde benimdi. Bu dünyanın karışık işleri beni meşgul etsin istemiyordum. Şirket hissedarlarını topladım, zaten aile şirketi. Ben hissemi devretmek istiyorum, almak isteyen var mı? Diye sordum. Ses çıkmadı. Bila bedel vereceğim, dedim. Herkes şaşırdı. Sonra vereceksen kardeşine ver, dediler. Peki, dedim ve bir kağıda hissemi devrettiğimi yazdım ve çıktım. Arkamdan, herhalde Faruk Bey bunadı, demişler. Onlar bunu anlayamazlar. Yoldan anlamayanlar öte dursun. Yoldan anlayanlar beri gelsin. Bana ne mutlu ki Allahu Teala hizmet nasip etmiş. Ne saadet. Rabbim kendine vasıl olmak isteyenlere ölünceye kadar hizmet şerefini benden almasın. Kardeşim, hizmet hususunda da şunu söylemek isterim. Sen eğer niyetin temiz olarak hizmet yoluna adımını atarsan, Allah yolunu açar. Bundan şüphen olmasın. Sami Efendi zamanında bütün ağırlık maneviyata, tasavvufa verilmişti. Musa Efendi, manevi hayatın yanında ahlakın güzelleştirilmesini, aile hayatını, iş hayatını haramlardan sakınarak şer'i hükümlere oturtmaya çalışmıştı. Osman Efendi ise bütün dünya Müslümanlarının maddi manevi ızdıraplarına ulaşmaya çalışıyor. Bugün hizmet günüdür. Efendim, Sami Efendi'nin Adana'daki irşadı ile ilgili hatırladıklarınız var mı? Sami Efendi Adana'ya geldikten sonra kendisine ailesinin Ramazanoğlu Vakfı'nın idaresiyle meşgul olmasını teklif ediyorlar. 70 lira ücret verecekler. Sami Efendi 7 liralık ücretle imamet vazifesi yapmak istediğini söylüyor. Hem irşat hizmeti yapacak hem de sarık takacak. Müftülük Sami Efendi'nin durumunu bildiği için müsaade etmiyor. Fakat o sıralarda Bulgaristan göçmenleri Adana'ya getiriliyorlar. Adanalılar onları kabul etmiyorlar. Aralarına almıyorlar. Kimsenin, hiçbir hocanın sözü kâr etmiyor. O zaman Sami Efendi'ye vaazlık izni verirsek o bu kaynaşmayı sağlar diyorlar. Aslında zaruretten dolayı Sami Efendi'ye izin vermiş oluyorlar. Sami Efendi vaaz ettiği zaman Ulu Cami 1-2 saat öncesinden dolardı. Kani Karaca o zaman 16-17 yaşlarındaydı. O 50 dakika kadar Kur'an-ı Kerim okur, sonra Sami Efendi vaaz ederdi. Bir müddet sonra Sami Efendi Adana halkı üzerinde böyle etkili olunca devlet ona gözdağı vermek istiyor. Milli Şef'in bizzat talimatıyla Adana Emniyet Müdürü Mehmet Ali, Sami Efendi'yi Emniyet Müdürlüğü'ne çağırıyor. Orada ifadesini alıp dövecekler. Emniyet Müdürü Sami Efendi'yi bir odaya alıyor. Vurmak için yaklaşınca Sami Efendi, "Sakın ha, zulmetmeye kalkma. 15 gün sonra bu dünyadan çok kötü bir şekilde ayrılacaksın," diyor. Emniyet Müdürü korkuyor, eli ayağı titriyor, geri çekiliyor. Hakikaten bir hafta sonra adam helada ölüyor ve cesedini 2-3 gün sonra buluyorlar. Cesedi sıcaktan şişmiş vaziyette gömüyorlar. Sami Efendi 1953 senesine kadar Adana'da irşada devam etti. Efendim, Sami Efendi ve Musa Efendi ile birlikte hac yolculuklarınız olmuştur. O günlerden aktaracağınız hatıralarınız var mı? Arz edeyim. 1965 senesi haccında Sami Efendi ve Musa Efendi ile beraberdik. Her yatsı namazından sonra el ayak çekilince Sami Efendi bize tavaf yaptırırdı. Bir gün işrak namazından sonra Hira Dağı'na gideceğiz dendi. Güneş yeni yükselmeye başlamış ama ortalık sıcaktan kavruluyor. Hira mağarası yüksek. Ben avcı adamın intisaptan önce şu karşınızdaki dağlarda çok dolaştım. Kendim için endişem yok fakat Sami Efendi bu sıcakta bu dağa nasıl çıkacak diye aklıma geliyor. Hira Dağı'nın eteğinde otobüsten indik, güneş bir anda kayboldu. Önüne bulut geçti. 1,5 saat dağa tırmandık. En ufak bir sıcaklık olmadı. Orada Sami Efendi 2 rekat namaz kıldırdı ve kısa bir sohbet yaptı. O zaman mağaranın önünden tamamen Beytullah görünürdü. Sonra tekrar dağdan indik. Çıkış ve inişimiz takriben 2,5-3 saati buldu. Sami Efendimiz otobüs basamağına adımını atarken bulutlar çekildi, güneş tekrar çıktı ve etrafı ateş sardı. Size bir de Musa Efendi Hazretlerinden bir hatıra anlatayım. Bir ziyaretimizde bana "Güzin hanımefendi nasıllar?" diye sordu. Ben de "Efendim, Doktor Süreyya Bey, 20 günlük ömrü kaldı, hazır olun, şoka girmeyin," diyor dedim. Musa Efendi, Allah şifa versin, İnşallah daha uzun yıllar yaşar buyurdular. Çocuklar doktorun dediklerini duyunca, baba biz annemi Amerika'ya götürelim mi dediler. Peki gidin evladım dedim. Orada tetkikler yapılıyor ki karaciğerde kanser hücresi kalmamış. Elhamdülillah. Hanım bu hadiseden sonra 10 yıl kadar yaşadı. Efendim, manevi hayat yolcusu sizce nelere dikkat etmelidir? Şu önümüzdeki halının nasıl bir merkezi varsa, tarikat-ı aliyenin merkez noktası helal lokmadır. Haramla beslenen bir vücudu Allah karşısında dikmez. Allah'ı seven bir kimse Allah'ın emirlerini yerine getirir, yasaklarından sakınır. Sen Allah'ın yasaklarından sakınmıyorsan, üstü üstüne haramlar işliyorsan nasıl maneviyat ehli olabilirsin? Peygamber Efendimiz'i seviyorsan ahlakın, efalin, ahvalin onun gibi olmalıdır. Tasavvuf yaşamadır, haldir, söz de olmaz. Üstelik fiiliyat da kafi değildir. İhlas isterler. Tasavvuf ehli olmak kolay değil. Şu anda yaşadığımız aile hayatı, cemiyet hayatı, iş hayatıyla gerçek mutasavvıf olmak çok zor. Olmaz mümkün değil, olmaz. Selman-ı Farisi Hazretleri, bir Müslüman bir kere Allah dese, Allah onu kendisine miraç ettirir buyuruyorlar. Peki biz günde binlerce defa Allah diyoruz. Niye halimizde bir değişiklik yok? Çünkü temellerimiz sarsıldı. Şer'i hassasiyetlerimiz kayboldu. Peki tasavvuf nedir şimdi? Tasavvuf artık iman muhafazası noktasına geldi. Zikir, fikir artık haramlardan içtinaptır. Haramlardan sakınalım ki ameli salihimiz fesada uğramasın. Ameli salih fesada uğrarsa iman zaafa uğrar. Nasrettin Hoca'ya sen nasıl namaz kıldırıyorsun böyle demişler. O da cevaben, zengindeki bu hamiyet ve fakirdeki bu takatle ancak böyle namaz kılınır demiş. İşte şu andaki bizim halimiz bu durumdadır. Efendim, son bir şey daha söylemek istiyorum. Bu sohbet ne zaman yayınlanır bilmiyorum ama kardeşlere tavsiyeleriniz nelerdir? Ben öldükten sonra yayınlanacaktır. Ben ancak Sami Efendi'nin, Musa Efendi'nin, Osman Efendi'nin nasihatlerini tavsiye edebilirim. Ama bugün için ne söylersin derseniz, İhvan haramdan sakınmadığı müddetçe maneviyattan istifade edemez. Tarikat şeriatın üzerine rapt edilmiştir. Arap'ın aceme, Türk'ün Kürt'e üstünlüğü yoktur. Takvada kim ileri gitmişse indallah makbul olan odur. Bir de kardeşlerimiz Sami Efendi Hazretleri'nin Dualar ve Zikirler kitabından çok istifade edemiyorlar. O kitabın içinde çok sırlar vardır. Günlük hayatlarında o dualarından çok istifade etsinler. Beni de Fatiha'dan mahrum bırakmasınlar. Ya Rabbi, kardeşlerimizin feyizlerini bol eyle, muhabbetlerimizi ziyadeleştir. Bizleri muhabbetle yaşat, muhabbetle ruhumuzu kabzet. Yevmül mahşerde bizleri Peygamber Efendimizle birlikte eyle. Ya Rabbi, salihlerden, sıddıklardan, şehitlerden bizi ayırma. Ya Rabbi, hepimize hayırlı, helal rızıklar nasip eyle. Kul haklarından muhafaza eyle. Bilerek ya da bilmeyerek imanımıza gelecek zararlardan sana sığınırız. Ya Rabbi, Habibin hürmetine dualarımızı kabul eyle. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli dinleyicilerimiz, bugün bir mülakatı paylaştık sizinle. Ömer Faruk Karabucak Efendi'nin, merhumun, 2006 yılında Selman Tan'la gerçekleştirmiş olduğu mülakatı paylaştık. Altınoluk Dergisi'nin Ekim 2015 sayısından. Evet, Faruk Efendi'ye bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz ve bir Fatiha istirham ediyoruz programımızın nihayetiyle birlikte. Hoşçakalın.